Ayrım 8 Baba Mario Puzo Sayfa 92 Türk Solotsu esmer, orta boylu, güçlü, kuvvetli bir adamdı. Çarpık bir burnu ve kara zalim gözleri vardı. Onu Sony kapıda karşıladı. Don ile Hagen'ın beklemekte olduğu çalışma odasına getirdi. Hagen, Luca Brasi dışında hiç bu denli korkunç, tehlikeli bir insanla karşılaşmadığını düşündü. Kibarca el sıkıştılar. Bu adam ne yaptığını bilen, istediğini ne pahasına olursa olsun elde etmeye alışmış biriydi. Hagen onun Don'dan azimli ve kurnaz olduğunu düşündü. Solotsu derhal konuya geçti. İş uyuşturucu maddelerle ilgiliydi. Her şey hazırdı. Türkiye'deki bazı haşhaş yetiştiricileri ona yılda belli bir miktar haşhaş vereceklerini vaat etmişlerdi. Fransa'da haşhaşı morfin haline getirecek bir fabrika da vardı. Haşhaşı bu ülkelere sokmak çok kolaydı. Her türlü tedbir alınmıştı. Amerika'da ülkeye girecek maldan %5 zararları olacaktı. Çünkü FBI'den kendilerine yardımcı birini bulamamışlardı. Ama çok para kazanılacaktı. Buna karşılık hemen hiç tehlike yoktu.
"O halde niçin bana geldiniz?" diye sordu baba. "Bu cömertliğinizi neye borçluyum?"
Solotsu'nun esmer yüzü anlamsızdı. $2 milyon ihtiyacım var, hem de nakit olarak dedi. Ayrıca para kadar önemli bir mesele daha var. Önemli mevkilerde güçlü dostları bulunan kişilere de muhtacım. Adamlarım yakalanabilir, bunu önleyemem. Hepsinin de geçmişleri temiz olacak, poliste kayıtları bulunmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Dolayısıyla da yargıçlar hafif cezalar vermek zorunda kalacaklar. İşte adamlarımın ele geçmeleri halinde onların hapiste bir yahut iki yıldan fazla kalmamalarını sağlayacak biri gerek bana. İşin içinden hafif cezalarla sıyrılacaklarına emin olurlarsa dillerini tutarlar. Oysa 10 yahut 20 yıl cezaya çarptırılırlarsa kim bilir? Bu dünyada pek çok iradesi zayıf insanlar var. Konuşabilir, kendilerinden daha önemli kişileri ele verebilirler. İşittiğime göre Don Corleone, siz bu konuda bize çok yararlı olabilirmişsiniz.
Don Corleone, aileme %% vereceksiniz diye sordu.
Solotsu'nun kara gözleri ışıldadı. %50, durdu. İlk yılda payınıza 3 yahut 4 milyon düşer, sonra bu para daha da artar.
Peki Tatalya ailesinin payı ne olacak?
Geldiğinden beri ilk kez Solotsu huzursuzlanır gibi oldu.
Onlar payıma düşen paradan bir şeyler alacaklar. İşin yürütülmesinde de bana yardımcı olacaklar.
Yani demek istediğiniz şu, sizi kanuna karşı koruyacağım, başka işe karışmayacağım değil mi?
Solotsu başını salladı.
Don Corleone, sizi Tatalya ailesine duyduğum saygıdan ötürü kabul ettim dedi. Üstelik saygıdeğer çalışkan bir kişi olduğunuzu da işittim. Size cevabım hayır olacak ama neden hayır dediğimi de açıklayacağım. Uyuşturucu madde ticaretinde çok kazanç var, ancak tehlikeleri de o ölçüde büyük. Sizin çalışmalarınız kendi işlerimi etkileyebilir. Doğru söylüyorsunuz, siyasi çevrelerde çok güçlü dostlarım var. Ama işim kumarla ilgili benim, uyuşturucu maddelerle değil. İkisi birbirinden çok ayrı şeyler. Dostlarıma göre kumar, içki gibi zararsız bir alışkanlık yahut iş. Oysa uyuşturucu madde kötü bir şey.
Hayır, itiraz etmeyin. Eğer onlara uyuşturucu maddelerden söz edersen bana sırtlarını çevireceklerdir, bundan eminim. Girişeceğiniz iş çok tehlikeli. Ailemin bütün fertleri 10 yıldır rahat, tehlikeden uzak bir hayat sürüyorlar. Açgözlülük edip onların rahatını kaçırmak, hayatlarını tehlikeye atmak istemem.
Solotsu'nun yüzünde hiçbir değişiklik olmadı. Yalnız sanki bir yardım bekler gibi Hagen ve Sony'den yana baktı. Sonra koyacağınız $2 milyon için mi kaygılanıyorsunuz diye sordu.
Don Corleone'nin yüzünde soğuk bir gülümseme belirdi.
Hayır.
Solotsu yeniden atıldı. Tatalya ailesi yatıracağınız parayı garanti etmeye hazır. İşte tam bu sırada Sonny Corleone asla bağışlanmayacak bir hatada bulundu, istekle atıldı.
Tatalya ailesi hiçbir maddi karşılık beklemeden mi paramızı garanti edecek?
Hagen onun bu sorusu karşısında dehşete kapıldı. Don'un oğluna nefretle, öfkeyle baktığını gördü.
Sonny olduğu yerde adeta donup kaldı. Solozzo'nun gözleri yine ışıldadı. Ama bu kez hayatından memnundu. Don Corleone'nin kalesinde bir çatlak bulmuştu. Gençler açgözlü oluyor dedi. Baba soğuk ve ilgisiz bir sesle, üstelik büyüklerine saygıları da yok diye ekledi. Büyüklerinin sözlerini kesiyorlar, suç benim. Çünkü çocuklarıma çok düşkünüm. Onları şımarttım. Signor Solozzo, cevabım hayırdır. İşinizde başarılar dilerim. Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Solozzo ayağa kalktı, Don Corleone'nin karşısında saygıyla eğildi. Hagen'ın kendisini arabasına dek geçirmesine ses çıkarmadı. Hagen çalışma odasına dönünce Solozzo için ne düşünüyorsun diye sordu Don Corleone. Hagen anlamsız bir sesle tam bir Sicilyalı dedi. Don başını düşünceli düşünceli salladı, sonra oğluna döndü. Yumuşak bir sesle Santino dedi. Aile dışındakilere ne düşündüğünü asla belli etme. Bana kalırsa o genç kızla oynadığın güldürü yüzünden beynin sulandı. Saçmalığı bırak, kendini işe ver. Şimdi git artık, seni gözüm görmesin. Hagen Sonny'nin yüzündeki şaşkınlığı fark etti. Yoksa Sonny babanın her şeyden habersiz olduğunu mu sanıyordu? Sonny bu sabah ne büyük ve tehlikeli bir hata yaptığının farkında değil miydi? Sonny odadan çıkıncaya kadar bekledi baba, sonra kendini koltuğa bıraktı. Hagen'a içki vermesini işaret etti. Hagen ona bir bardak anason likörü uzattı. Don başını kaldırıp baktı. Bana Luca Brasi'yi yolla dedi. 3 ay sonra Tom Hagen yazıhanesinde başını kaldırmadan çalışıyor. Çocuklarına ve karısına Noel hediyeleri almak için işini bir an önce bitirmeye bakıyordu. Bu arada Johnny Fontaine telefon etti. Sevinçten uçuyordu genç adam. Film tamamlanmıştı. Aldıkları sonuç mükemmeldi. Don Corleone'ye bir hediye almıştı. Eliyle getirmek isterdi. Ama film üzerine yapılacak bir takım işler vardı. Hollywood'dan ayrılması doğru olmazdı. 10 dakika sonra sekreteri Hagen'a telefonda Connie Corleone'nin olduğunu bildirdi. Don'un kızı kendisiyle konuşmak istiyordu. Hagen içini çekti. Evlenmezden önce Connie tatlı sevimli bir kızdı ama şimdi bir baş belası olmuştu. Kocasından yakındı. 3 gün için annesinin yanında kalmak istiyordu. Carlo Rizzi iyi bir iş adamı çıkmamıştı. Kendisine verilen işte başarısızlığa doğru gidiyordu. Kumar oynuyor, çeşitli kadınlarla düşüp kalkıyor, zaman zaman da karısını dövüyordu. Connie kocasından dayak yediğini henüz ailesine söylememişti. Bunu yalnız Hagen biliyordu. Connie telefonu kapattıktan sonra Hagen önündeki kağıtları bir kenara itti. Artık çıkacaktı yazıhaneden, çalışacak gücü kalmamıştı. Ama sekreteri Michael Corleone'nin telefonda olduğunu haber verince derhal canlandı. Michael'dan oldum bittim hoşlanır, onu severdi. Tom dedi Michael Corleone, yarın Cathy ile New York'a geliyorum. Babama söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Yarın akşam evde olur mu dersin? Elbette dedi Hagen. Noel'e kadar bir yere gitmeyeceğini söylemişti. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Michael babası kadar sıkı ağızlıydı. Hayır dedi, Noel'de görüşürüz artık. Herkes Long Beach'de olacak değil mi? Evet. Michael konuşmayı uzatmadan telefonu kapadı. Sonra Tom sekreterine evine telefon edip karısına bir parça geç kalacağını söylemesini tembihledi. Sokağa çıkınca aceleyle Macy's'e doğru yürümeye başladı. Birkaç adım gitmişti ki önüne biri çıktı. Hagen şaşkınlıkla karşısındakinin Solozzo olduğunu gördü. Solozzo onu kolundan tuttu sakin bir sesle. Korkma dedi, yalnız konuşmak istiyorum seninle Tom. Köşede birden bir araba belirdi. Solozzo arabaya bin dedi. Konuşacaklarımız var. Hagen kolunu çekti. Korkmamıştı. Sinirlenmişti yalnız. Zamanım yok dedi. O sıra arkasına 2 adam geçti. Hagen bacaklarının titremeye başladığını o an fark etti. Arabaya bin. Seni öldürmek isteseydim bunu çoktan yapardım. Güven bana. Hagen Solozzo'ya hiç güven duymadan arabaya bindi. Michael Corleone Hagen'a yalan söylemişti. Zaten New York'taydı. Tom'un yazıhanesinin 10 blok ötesindeki Pennsylvania Oteli'nin bir odasından telefon etmişti. Telefonu kapatınca Kay Adams sigarasını söndürdü. Mike dedi, yalancının tekisin sen. Michael yatağın üzerine onun yanına oturdu. "Hep senin için şekerim. Aileme burada olduğumu bildirsem dosdoğru eve gitmem gerekir. O zaman da birlikte yemeğe, tiyatroya gidemez. Bu gece beraber yatamayız. Babamın evinde evlenmedikten sonra böyle bir şey yapmamız imkansız." Kolunu yavaşça Kay'in omuzlarına doladı, onu dudaklarından öptü. Öyle yumuşak, tatlı bir ağzı vardı ki. Michael onu yatağa yatırdı. Kay gözlerini kapayıp Michael'ı bekledi. Michael içinin büyük bir mutlulukla dolduğunu hissetti. Savaş yıllarını Pasifik'te geçirmişti. O kanlı adalarda hep Kay Adams gibi bir kadının hayalini kurmuştu. Hep onun güzelliğinde bir kadın aramıştı. Kay Adams gözlerini açtı. Michael'ın başını kendine doğru çekti. Yemek saatine kadar seviştiler. Yemekten sonra pırıl pırıl aydınlatılmış, hala Noel armağanlarını almak için acele eden müşterilerle dolu dükkanların önünden geçtiler. Michael, "Sana Noel için ne armağan edeyim?" diye sordu. Kay başını onun koluna dayadı. "Yalnız seni isterim," dedi. "Baban evlenmemizi olumlu karşılayacak mı dersin?"
"Mesele bu değil," dedi Michael kibarca. "Asıl senin ailenin beni olumlu karşılaması gerek."
Kay omuz silkti. "Bunu hiç düşünmüyorum."
"Adımı değiştirmeyi bile düşündüm," dedi Michael. "Yine de yararı olmayacak. Bir Corleone olmayı gerçekten istiyor musun?"
"Evet," dedi Kay gülümsemeden. Birbirlerine sokuldular. Noel tatilinde evlenmeye karar vermişlerdi. İki tanıkla sessiz sedasız bir evlenme töreni olacaktı bu. Ama Michael ailesine haber vermesi gerektiğinde diretmişti. Babası karşı çıkmayacaktı ama gizli evlenmelerini asla onaylamazdı. Kay kendi ailesi yönünden kuşkuluydu. Onlara evlendiğini ancak nikahtan sonra haber verecekti.
"Tabii hamile olduğumu sanacaklar," dedi. Michael gülümsedi.
"Benimkiler de öyle düşünecekler."
İkisinin de sözünü etmediği şey Michael'ın zaten gevşek olan aile bağlarını tümüyle koparacağıydı. Michael şimdiye dek ailesinden mümkün olduğu kadar uzak kalarak, aile toplantılarına katılmayarak araya bir soğukluk sokmuştu. Üniversiteyi bitirmeyi, birbirlerini yalnız hafta sonlarında görmeyi, yaz tatillerinde ise hep beraber olmayı tasarlamışlardı. Mutlu bir yaşantıları olacak gibiydi. Otelin girişinde Michael Kay'i gazeteciye doğru itti. "Sen gazeteleri al, ben de anahtarı isteyeyim," dedi. Michael kuyruğa girdi. Savaş sona ermişti ama yine de çalışacak adam bulmak zordu. Bu yüzden otellerde gerekli hizmetleri görecek yeteri kadar yardımcı bulunmuyordu pek. Sonunda Michael anahtarı aldı, dönüp Kay'i aradı. Kay elinde gazete olduğu yerde katılıp kalmış gibiydi. Neden sonra başını kaldırıp Michael'a baktı. Gözleri yaşlarla doluydu.
"Ah Mike," diyebildi yalnız. "Ah Mike."
Michael gazeteyi onun elinden aldı. Önce başı kanlar içinde kaldırım kenarında yatan babasının fotoğrafını gördü. Kaldırıma bir adam oturmuş, çocuk gibi ağlıyordu. Ağabeyi Freddy'ydi bu. Michael Corleone vücudunun buz kestiğini hissetti. İçinde korku, üzüntü yoktu. Yalnız derin, güçlü bir öfke duyuyordu. "Kay'e sen odana çık," dedi. Oysa Kay yerinden kıpırdayacak halde değildi. Michael onu kolundan tuttu, asansöre doğru gittiler. Birlikte odaya çıktılar. Michael yatağın üzerine oturup gazeteyi açtı. Başlıkta şöyle deniyordu: "Vito Corleone vuruldu. Gangsterler kralı ağır yaralandı. Sıkı polis kordonu altında ameliyat edildi. Kanlı misillemeler bekleniyor." Michael'ın bacakları titriyordu. Kay'a ölmemiş dedi. Haydut babamı öldürememiş. Yazıyı tekrar okudu. Babası öğleden sonra saat 5 sıralarında vurulmuştu. Demek kendisi Kay ile sevişirken, yemek yerken, tiyatro seyrederken babası vurulmuş, ölümden kıl payı kurtulmuştu. Michael ağır bir suçluluk duygusunun altında ezildiğini hissetti. "Kay, şimdi hastaneye gidelim mi?" diye sordu. Michael başını salladı. "Önce eve telefon edeyim. Bu işi yapanlar çıldırmışlar. Babam ölmediğine göre ne yapacaklarını bilemeyecek haldedirler. Onlardan her şey beklenir." Long Beach'teki evin iki telefonu da uzun süre meşgul çıktı. Michael ancak 20 dakika sonra cevap alabildi. Telefona cevap veren Sony'ydi. "Efendim?"
"Sony, benim," dedi Michael.
Sony'nin sesindeki ferahlamayı, rahatlamayı hissetmemek imkansızdı.
"Tanrı'ya şükür çocuk, öyle kaygılandırdın ki bizi. Hangi cehennemdesin? Üniversitene adamlar yolladın."
Babam nasıl diye sordu Michael. Yarası ağır mı?
Oldukça ağır dedi Sonny. 5 yara almış ama bilirsin babam güçlü kuvvetlidir.
Sonny'nin sesi mağrurdu.
Doktorlar kurtulacağını söylüyorlar. Dinle çocuk, benim çok işim var. Daha fazla konuşamam. Sen neredesin?
New York'tayım dedi Michael. Tom geleceğimi size haber vermedi mi?
Sonny, Tom'u yakaladılar diye fısıldadı. Senin için bu yüzden kaygılandım. Karısı burada. Hiçbir şey bilmiyor. Polislerin de haberi yok. Bilmelerini de istemiyorum.
Derhal buraya gel. Ağzını da sıkı tut, tamam mı? Peki, bu işi kimin yaptığını biliyor musun?
Elbette dedi Sonny. Luca Brasi bir gelsin, hepsi kıymaya dönecek.
Bir saate kadar oradayım dedi Michael telefonu kapatmadan önce. Arabayla geliyorum.
Akşam gazeteleri çıkalı 3 saat olmuş, radyoda olayla ilgili haberler verilmişti. Luca Brasi'nin durumu bilmemesi imkansızdı.
Michael düşündü.
Luca Brasi neredeydi?
İşte tam o sırada Hagen'da kendi kendine aynı soruyu soruyordu.
Long Beach'teki evde Sonny Corleone'yi kaygılandıran da aynı sorundu.
O gün öğleden sonra saat 5'e çeyrek kala Don Corleone şirket müdürünün zeytinyağı ithalatı ile ilgili olarak hazırladığı kağıtları okuyup imzaladıktan sonra kalkmış, ceketini giymiş, oğlu Freddy'ye Gatto'ya söyle arabayı getirsin demişti. Birkaç dakikaya kadar yola çıkacağım.
Freddy arabayı ben getireyim baba diye cevap verdi. Gatto yine hasta. Bu sabah telefon edip gelemeyeceğini bildirdi.
Don Corleone bir an düşünceli düşünceli sustu.
Bu ay 3. keredir işine gelmiyor. Bu iş için sağlık durumu daha düzgün birini bul. Thomas öyle.
Freddy karşı koydu. Pauli iyi bir çocuktur. Hasta olduğunu söylüyorsa hastadır. Ben arabayı getiririm.
Freddy yazıhaneden çıktı. Don Corleone oğlunun 9. bulvardan park yerine geçişini pencereden izledi. Döndü, Tom'a telefon etti ama cevap alamadı. Long Beach aradı, yine cevap alamadı. Sinirlenmişti, tekrar pencereye döndü. Araba kapının önüne gelmiş duruyordu. Freddy çamurluğun üzerine eğilmiş, elleri kolları paketle dolu yayaların gidip gelişini izliyordu.
Don Corleone paltosunu giydi, yazıhaneden çıktı. Hava kararmak üzereydi.
Freddy büyük buyuk arabanın üzerine eğilmiş duruyordu.
Babasının geldiğini görünce şoför yerine geçmek için doğruldu, kapıyı açtı, arabaya atladı.
Don Corleone kaldırım tarafındaki kapıdan arabaya binmek üzereyken döndü, köşedeki manava doğru gitti.
Son zamanlarda adet edinmişti. Yeşil kutular içinde duran koca koca sarı şeftaliler, portakallar çok hoşuna gidiyordu.
Manav onu görünce hemen yerinden fırladı. Don Corleone meyveleri ellemedi. Parmağıyla işaret ederek istediklerini gösterdi. Sonra kese kağıdını sol eline geçirdi. Adama $5 uzattı. Paranın üstünü aldı. Tam bekleyen arabaya dönmek üzereyken köşeden iki adam çıktı.
Don Corleone bunun ne demek olduğunu derhal anlamıştı.
Adamlar siyah palto, siyah şapka giymiş, tanınmamak için şapkalarını burunlarının üzerine kadar çekmişlerdi.
Don Corleone'nin atik davranacağını hiç beklemiyorlardı.
Oysa Don elindeki kese kağıdını hemen fırlattı, cüssesinden hiç beklenmeyen bir çeviklikle kendini arabasına doğru atıverdi.
Bir yandan da Fredo, Fredo diye bağırıyordu.
İşte o an iki adam tabancalarını çekip ateş etmeye başladılar.
İlk kurşun Don Corleone'nin sırtına saplandı. Kurşunun içine girdiğini hissetmiş ama bu darbeyle hızı da artmıştı.
Diğer iki kurşun kalçasına girdi, onu sokağın ortalık yerine uzatıverdi.
O sıra babasının sesini duyan Fredo arabadan fırladı ama adamlar iki el daha ateş ettiler.
Kurşunlardan biri kaldırımın kenarında yatan Don Corleone'nin koluna, diğeri de sağ bacağına saplandı.
Aldığı yaralar derin ve tehlikeli değildi ama çok kan kaybetmişti. Vücudunun çevresinde kandan küçük gölcükler oluştu.
Freddy babasının kendisine çocukluk adıyla seslendiğini işitti.
Ardından tabanca seslerini duydu. Arabadan fırladığında şaşkındı. Tabancasını bile çekmemişti.
İki haydut onu da kolaylıkla öldürebilirlerdi ama onlar da şaşkındılar.
Herhalde Freddy'nin silahlı olduğunu biliyorlardı. Üstelik çok zaman kaybetmişlerdi.
Freddy'yi kanlar içinde yatan babasının yanında bırakarak kaçmayı yeğe gördüler.
Sokaktan geçenler kendilerini kapı içlerine atmış ya da yerlere yatmışlardı.
Freddy tabancasını hala çekmemişti, donup kalmıştı sanki.
Babasının kanlar içinde yüzüstü yatan gövdesine bakıyor, tepeden tırnağa tir tir titriyordu.
Yanından geçen biri onun bayılmak üzere olduğunu sezdi, kolundan tutup kaldırımın kenarına oturttu. Don Corleone'nin çevresine kalabalık toplandı. Çok geçmeden polis arabasının canavar düdüğü duyuldu. Kalabalık dağıldı. Polis arabasıyla birlikte Daily News gazetesinin radyo arabası da gelmişti. Daha önce nereden çıktığı belli olmayan bir gazete fotoğrafçısı Don Corleone'nin kanlar içindeki vücudunun resmini çekti. Birkaç dakika sonra can kurtaran arabası yetişti. Şimdi fotoğrafçı dikkatini hiç çekinmeden açıktan açığa ağlayan Freddy'ye çevirmişti. Bütün o sert görünüşüne rağmen Freddy'nin ağlamasında gülünç bir yan vardı. Kalabalığın arasına dedektifler yayıldı. Başka polis arabaları geldi. Dedektiflerden biri Freddy'nin yanına diz çöktü, sorular sordu. Ama Freddy bunları cevaplandıracak halde değildi. Dedektif elini Freddy'nin iç cebine soktu. Kimlik kartını alıp baktı, bir ıslık çaldı. Bir anda Freddy'nin çevresine dedektifler toplandı, biri tabancasını aldı, sonra onu ayağa kaldırdılar, bir arabaya bindiler. Fotoğrafçı hala her şeyin, herkesin resmini çekiyordu. 8. ayrımın sonu, sayfa 104.